Ayrım 24. Yokuşta Yürüyen Adam. Şıhça Yavuz. Sayfa 304. Dedemle büyümek. Doktor Başak Kuş. Gayret. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu kitap yazıldığı için dedeme olan minnettarlığımı, hayranlığımı, sevgimi, onunla ve onun değerli dostlarıyla paylaşabileceğim için son derece mutluyum. Dedemin çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. Küçük bir kızken Antalya'nın geniş ve güzel caddelerinde, onun peşi sıra koşturduğum günlerde de böyle düşünüyordum. Bugün de. Aradan geçen yıllar ona olan hayranlığımı ve saygımı daha da arttırdı yalnızca. Ben ilkokula başlayana kadar dedem ve anneannemin yanında kaldım. Çocukluğumun en keyifli yılları onların yanında geçti. Şöyle dönüp geriye baktığımda düşünüyorum da ikisini de ne kadar çok sevmişim. Onlara o kadar çok şey borçluyum ki. Dedem beni daha küçük bir kızken bile ciddiye alırdı. Fikirlerimi, hikayelerimi dinler, beni asla üzmemeye, kırmamaya özen gösterirdi. Hiç unutmam, 3-4 ay görüşmemiştik bir keresinde. Ben bu sürede boy atmıştım, annem saçlarımı kesmişti. Dedem beni gördüğünde tanıyamadı. "Ya benim bir torunum var, aynı sana benziyor," deyiverdi. Şaka yapmıyordu, ciddiydi. Hayatımdaki en önemli insanın beni unutmuş, hatırlayamamış olmasının acısıyla oracıkta ağlamaya başladım. Ertesi gün bu durumu telafi etmek için dedem beni Antalya'nın en güzel balık lokantalarından birine götürdü. Lara sahillerine bakan bu lokantada o rakısını, ben kolamı birbirimizin şerefine kadeh kaldırarak yudumladık. Çocukken dedemin çevresinde olmak büyülü bir şeydi. Birlikte çıkar saatlerce kaybolurduk. Dost ziyaretleri yapardık. Dedem için dostları her şeyden önce gelirdi. Dostlarının dava arkadaşları olduğunu, bir aradayken hoş sohbetten daha fazla bir şeyler paylaştıklarını anlayabilecek yaşta değildim. Ama onun dostlarına ne derece bağlı olduğunu, onlar için nasıl bir sevgi beslediğini hissetmemek mümkün değildi. Bir çocuk için güven ve sevgiyle örülmüş böyle bir çemberin içinde olmak harika bir şeydi. Bir insanın ruhunu ortaya koyan küçük şeyler vardır. Yerinde yapılmış bir incelik, özenle seçilmiş bir söz. Dedemle yaşamak bu inceliklerin anlamını çok erken kavramamı sağladı benim. Diyelim dedem bana dondurma alıyor. Orada dondurma tezgahının yanında başka bir küçük çocuk daha var. Bize bakıyor. Tanımıyoruz o çocuğu. Ama dedem biliyor ki o da çocuk, onun da canı ister. Hemen bir tane de onu alıyor. Ben biraz kıskanıyorum dedemin ilgisini bu yabancıyla paylaşmayı, ama hoşuma da gidiyor. Dedemin çok parası yok, elimiz dar, biliyorum ve dedemin o çocuğa dondurma almasındaki inceliği anlıyorum. Sanırım anlatmaya çalıştığım ruh soyluluğu denen şey, bu şey sizde varsa var, yoksa yok, zorla olmuyor, sonradan kazanılmıyor. Dedemle ilk kopuşumuz 1984 yılında onun hapse girmesiyle oldu. Ben o zaman 6 yaşındaydım. Benim için kabul etmesi gerçekten zor bir olaydı. Dedeme her hafta mektup yazdım. O da inci gibi özenli el yazısıyla cevapladı mektuplarımı. İlk mektubunu hala saklarım. Başakcığım, ben buradan çıktığımda sen 12 yaşında bir genç kız olacaksın. Bense 60'ını devirmiş ihtiyar bir delikanlı yazmıştı. O mektubu aldığımda çok ağlamıştım. Dedemi birkaç kez ziyaret ettim hapishanede. Daha kolumuza soğuk mühür damgalamaları için sırada beklerken başlardı ağlama isteğim. Ama her defasında anneme ve teyzemlere söz verirdim. Ağlamayacaktım. Bir keresinde dedem Antalya cezaevindeydi sanırım. Hapishane avlusundaki diğer ziyaretçi ailelerinden birinin çocuğuyla oynuyorduk. Benim yaşlarımda bir çocuktu. Bana kimin için geldiğimi sordu. Dedem için geldiğimi söyledim. O da abisi için gelmişti. Abisine ne yaptığını sordum. Çocuk sakin sakin adam vurdu dedi. Senin deden ne yaptı diye sordu. Ben de solcu yazı yazdı dedim. O sırada yakınlarda bulunan annesi benim cevabımı duyar duymaz çocuğu kolundan çektiği gibi yanımdan götürüverdi. Şaşırdım. Dedem bir insanı öldürmekten daha büyük bir suç mu işlemişti ki? Neyin suç teşkil ettiğini, kimin suçlu olduğunu devlet tayin eder. İdeolojik konjüktüre, güç ilişkilerine bağlı olarak değişen kavramlardır bunlar. İşte o yıllar katilin fikir adamından muteber olduğu, dolandırıcının iş adamı diye gezindiği yıllardı. Birçok aile yaralandı. Yine de dedem o zor günlerde bile geleceğe iyimserlikle bakmayı bildi. Cezaevinde olmanın arzu edilecek bir tarafı yoktur sanırım. Fakat dedem orayı da kendi düşüncelerine, değerlerine sahip dostlar edindiği bir yer olarak gördü. Hapishanenin küçük bahçesinde yetiştirdiği domateslerle İmralı'nın soğuk sularına nadiren de olsa girebilme ihtimaliyle mutlu olmayı bildi. O böyle pozitif bakmaya devam ettikçe hayata biz de dışarıda bir nebze olsun rahatladık. Sonra af çıktı, dedem bize geri döndü. Biraz değişmiş, durgunlaşmıştı. Bedeni dışarıda ama aklı hala içerideydi sanki. Dedemle ilgili bu yıllardan kalma anılarım biraz daha puslu. Ortaokul, lise derken yıllar aktı gitti o yıllar. Üniversitede ben İstanbul'a gitmeyi seçtim. Dedemle yine ayrı düştük. Bu dönemde dedem her zamanki samimiyeti ve ciddiyetiyle birikimlerini yazıya dökme gayesi içinde oldu. Bir akademisyen olarak benim de işim fikirlerle ve yazıyla. Bir fikrin makaleye ya da kitaba dönüşmesi sürecinde ne denli emek harcanır, bunun bilincindeyim. Dedemin 60 yaş sonrası hayatına 6 kitap sığdırmış olması başlı başına saygı duyulması gereken bir konudur. Dedemle son yıllarda tekrar buluştuğumuzu düşünüyorum. Bu son dönemin benim için ayrı bir yeri var. Çok sık görüşemiyoruz belki ama o kısacık görüşmelerin tadına doyum olmuyor. Araya yıllar, yollar, yeni insanlar ve fikirler girmiş de olsa, ayrı düşmüş de olsak, hep bir araya gelişimizde bütün mesafelerin izi siliniyor, dede torun saatler boyu konuşup tekrar ortak bir noktada birleşiyoruz. Ben bu sohbetlerde dedemin ilerleyen yaşına rağmen yeni fikirlere ne kadar açık olduğunu, düşünce dünyasını ne derece diri tutmuş olduğunu, coşkusunun hiç ama hiç dinmediğini hayranlıkla izliyorum. Bazen de yaşlanmış bedeniyle genç kalmış ruhu arasındaki tezatı fark edip hüzünleniyorum. Dedem dopdolu ve onurlu bir hayat yaşadı. Güzel günlerin, güneşli günlerin geleceğine hep inanarak ve asla emeğini esirgemeden. Dilerim ki torunları olarak bizler de tıpkı onun gibi üretken, dostluklarla bezenmiş, onurlu hayatlar sürebilelim. Onu gururlandırabilelim, tıpkı onun bizi gururlandırdığı gibi. Köy Enstitülü Musa Emmiye, Mustafa Onar. Adana sıcağında okumak, yazmak, okunanı da anlamak güç doğrusu. O nedenle çoğu Adanalılar yazları serin yerlerde geçirirler. Ben de öyle yapmıştım. Bazen eve gelir, gelen mektupları, biriken elektrik, su, telefon faturalarını alırız. Yine öyle eve döndüğüm bir gündü. Eve dönünce yine öyle biriken mektupların kimden ve nerelerden geldiğine baktım. Mektubun biri Töslü ve Töbderli yıllardan tanıdığım Şıhca Yavuz'dandı. Şıhca Yavuz'la hiç mektuplaşmamıştık. Mektubu neden göndermiş, ne yazmış merak ettim doğrusu. Önce bu mektubu açtım. 30 yılı aşkın bir seneden beri tanıdığım, herkesin sevdiği, benim de canı yürekten sevdiğim dostum Musa Uysal Emmi'ye ilişkindi. Mektup ivedi ve 15 Ağustos'a kadar yanıtlanmasını istiyordu. Oysa ki bugün Ağustos'un 15'iydi. Olsun, safsaklayamazdım. Geç de olsa yanıtlamalıydım. Adana'nın sıcağında bu bunaltıcı havada terleyen elimin kağıtlara yapışmasına bile aldırış etmeden yazmaya başladım. Yazarken bu kalem Emmi'nin elinde olsaydı ne kadar güzel betimlerdi diye geçti içimden. Emmi de benim gibi bir köy enstitülüydü. Onu yetiştirip bu düzeye getiren köy enstitülerini saygıyla anıyorum. 1942 yılından 1952 yılına kadar eğitmen, öğretmen, sağlık memuru olarak görevlendirilen köy enstitülüleri Cumhuriyet'in halkçılık rekorudur diye değerlendiriyorum. Bunlardan 20 binden biri de Emmi'dir. Köy enstitülü olmak elbette bir ayrıcalık değildir ama bir şanstır. Emmi de bu şanslılardan biridir. Kimi takma adlar vardır ki gerçeği bastırır. İşte bu gerçek Emmi'de yaşanıyor. Zorunlu olmadıkça onun öz adı olan ve nüfusta kayıtlı bulunan Musa Uysal adını kullanmıyoruz. Emmi katıksız bir halk sözcüğüdür. Niteliği nedeniyle içtenliği de vardır. Zaten Emmi'nin içtenliği yazılarına da yansımaktadır. Kafkas kökenli olduğunu döne dolaşa Çorum'un Mecitözü Devletoğlan köyüne yerleşmiş olduklarını kitaplarından okudum. İnsan onun kitaplarını okurken sıkılmıyor, dönüp bir daha okuyor. Dağıtımını yaptığım kitaplarından alıp okuyanlardan da duyuyorum. O bu üslubunu köy enstitülerinden alıp geliştirdi. Köy enstitüleri olmasaydı belki Emmi de olmazdı diye düşünüyorum. Saygıyla anıyorum onu yetiştiren köy enstitüsünü. Ellerin dört görmesin Emmi'yi yazdığın için sevgili Şıhça Yavuz. Emmi, Ahmet Özer. Öğretmen hareketinin büyük öncüsü seçkin yazarımız Fakir Baykurt'u ölümünün 6. yılında bir panelde anmak için 16 Ekim 2005 günü Petrol İş Sendikası'nın Ankara Şubesi konferans salonundayız. Paneli sevgili dostumuz Erdal Atıcı yönetiyor. Kalabalık bir kitle karşısında konuşmacı olarak 3 kişiyiz. Ümit Sarıaslan, ben ve Musa Uysal. Musa Uysal, namı diğer emmi. Atıcı söz hakkını büyükten yana kullanıyor. Emmi fakir Baykurt ve Töz deneyini anlatıyor. İçinde nice acılar taşıyan bir döneme tanıklık, iplik yumağı gibi çözüldükçe çözülüyor. Tanıdık çok kişi çıkıyor arenaya. 12 Mart ve 12 Eylül yönetimlerinin ilerici demokrat, yurtsever insanlara yaptığı acımasız uygulamalar çın çın çınlıyor. Töz'ün toplumsal yaşamımızdaki yeri bir güzel irdeleniyor. Öğretmenin toplumsal sorumluluğu, dönemin ülke yöneticileriyle ilişkiler, Baykurt'un sendika önderi olarak verdiği savaşım inceden inceye aktarılıyor. Emmi'nin konuşmasından sonra sırayı alıyorum. Ağzımdan 5-10 cümle çıktı çıkmadı, birden Emmi'nin daralan yüreğinin yüzünde oluşturduğu bakır çalığı rengi görüyorum. Bir dil altı alıyor Emmi, bir yudum su içiyor, sonra seçkin izleyicilerden özür diliyor, rahatsızlandığını belirtiyor. Oysa kısa bir süre önce sapasağlamdı. Salonda şakalaşmış, anılardan söz etmiştik. Bana Ahmet hocam, şu kravat bana hayatta rahat vermedi. Bugün inanın sizin hatırınız için taktım demişti. Güzelim emmi, her kesimden insanla nasıl da kaynaşmasını bilir. Bir süre sonra Hacettepe Hastanesi'ne ulaştırıyorlar onu. Denizli milletvekilimiz, sevgili meslektaşımız Mustafa Gazalcı öncülük ediyor ona. İzlencemizi bıraktığımız yerden sürdürüyoruz. Aklımız emmide. Ondan gelecek haber rahatlatacak bizi. Hastaneye yatırıldığını, sağlığının iyi olduğunu bildiriyorlar. O günün üzerinden 1,5 ay geçti. Nice acılardan geçen, yaşadığı en olumsuz ortamı gül bahçesine çevirmesine bilen emminin daha uzun yıllar anlatacakları olacak. Çünkü çok sevdiği sevgili Mehmet Aydın hocamız onun önünde koşar adım gidiyor. Emminin onun yürüyüşünü izlemede bize sözü var. İşte böylesine güzel bir insanın yaşamından çıkarılması gereken dersler olmalıydı. Dostları bir büyük kadir birlikte onun deneyimlerini sevdiklerine, yüreğini paylaştıklarına aktarmakta büyük bir sorumluluk üstlendiler. Bu aktarma aynı zamanda toplumsal tarihimizin önemli bir kesitinin de topografyası olacak. Ah keşke çok insanımızı bu olanaktan yararlandırabilseydik. Toplumsal duyarlılığımız için bu son derece önemli bir uygulama. Böyle bir imecede yer almanın onuruyla yapıtlarına yeniden göz gezdiriyorum. Bugüne değin 6 kitabı yayımlanmış Emmi'nin. Nereden Nereye, Sokakta Sözleşmiştik, Üç Atlı, Bir Aydınlık Ağacı Hamdi Konur, Kalemim Kaydı, Tıkı. Bir Aydınlık Ağacı Hamdi Konur üzerine hazırlanan kitabı yıllar önce bir solukta okumuş, üzerine Kıyı Dergisi'nde bir yazı yazmıştım. Öğretmen hareketinin büyük değeri Hamdi Konur, Hasan İzzettin Dinamo'nun Samsun Darüleytam'ından yani Öksüzler Yurdu'ndan arkadaşıydı. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında onu karşılayan çocukların arasında bu iki değerimiz de vardı. Hamdi Konur üzerine yazılan kitap Emmi'nin toplumsal yaşamımıza büyük armağanıydı. Onu bu emeğinden dolayı ne denli kutlasak azdır. Emmi'nin yazdıkları katışıksız hayatın kendisiydi. O gerçeğin büyük aynasına insanı ve insanlığın serüvenini aktardı. Çorum'un Mecitözü ilçesi Devletoğlan köyünde başlayan yaşam serüveni ilk öğretim sonrası onu Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü'ne taşıyor. Kastamonu, Küre Dağları, Ilgaz, Kurtuluş Savaşçılarının Anadolu Kapısı İnebolu anılarında boy veriyor. Abant, İzmit, Adapazarı giriyor devreye. Değişik yerlerde canını dişine takarak yaptığı öğretmenliği Ankara'da düğümleniyor. 12 Martlar geliyor, içeri alınıyor, işkencelerde acı çekenlerin hüznüne ortak oluyor. 68 kuşağının yiğit devrimcisi Harun Karadeniz'de içeride tanışıyor. Alçakça katledilen değerli hukukçu Doğan Öz'ü yakından tanıma mutluluğu bir süre sonra büyük acıya dönüşüyor. 12 Eylül'de gene kapısı çalınıyor, yağmalanan evinden kitapları alınıyor, uzun süre içeride yatıyor, yetmiyor çocukları ard arda tutuklanıyor. Antalya, Çanakkale, Sağmalcılar, İmralı cezaevleri ömrünün en güzel yıllarını alıyor. Gencecik bir öğretmenken nice yoksulluklara karşı direnerek edindiği birikimi, bu yurdun okul görmeyen, kitap nedir bilmeyen, aydınlıktan habersiz insanlarına avuç avuç serpmeye gönüllü bir insanın başına gelenlere bakıp isyan etmemek olası değil. Askeri yönetimlerin akıl almaz bir uygulamayı, pırıl pırıl insanlarımıza reva gördüklerini bir güzel öğreniyoruz Emmi'nin yazdıklarından. İşlerinde Emmi'nin de bulunduğu tutuklu arabasına doldurulmuş onca insan kelepçeli olarak götürülmektedir. Arabadakiler ufacık bir delikten boğulmamak kaydıyla hava almaktadırlar. Görevli astsubayın bu yolculukta yaptığı nedir bilir misiniz? Bu deliği dirseğiyle kapamak. Can Yücel'e de Ruhi Su'ya da böylesi götürülmelerde aynı uygulama yapılmamış mıydı? Tösten Töpdere uzanan öğretmen hareketinin ön saflarında yer alan emmi nice acılarla yüzleşti. Bu süreçte sevdiklerinden kimilerini yitirdi. Yaşlı, genç, çoluk, çocuk tümünün acılarını yüreğine gömdü. Duyarlı insanların toplumsal tanıklığında büyük ölçüde dirence gereksinim vardır. Bu toplumsal duruşu başından sonuna değin belli bir kararlılıkla götürebilmek ise kolay değildir. Emminin ülke adına, daha doğrusu insanlık adına sergilediği kararlılığı, öz yaşam öyküsünden önemli izler taşıyan nereden nereye de belirgin bir biçimde görürüz. Nazım Hikmet'in dediği gibi, yürek değil be, çarıkmış bu manda gönünden, tepti ha babam tepti. Emminin köküm Kafkasya'da, dallarım Anadolu'da diye nitelendirdiği geçmişinde, Çerkez olmanın özeti kolay kolay pes etmemek, haksızlıklara karşı durmak, yaşam karşısında direnmek ve kendinin dışında var olan dünyadaki umarsız insanlara el uzatmak olarak değerlendirilebilir. Yazmayı yaşamının belli bir döneminden sonra önemseyen, bunu da tarihe tanıklık adına yapan Emmi'nin nereden nereye'nin ardından gelen kitaplarında toplumsal yapıyı değişik ortamlarda omuzlayan insanları birilerine tanıtmak kaygısı vardır. Emmi'nin gerek öğretmenlik yaptığı yerlerde, gerek uzun yıllar yattığı cezaevlerinde tanıdığı insanları çok yönlü ele aldığını görürüz. Onun önümüze koyduğu memleketimden insan manzaralarında özgün bir mizah gücüyle karşılaşırız. Cezaevlerini her türden insanın oluşturduğunu, güçlünün gücünü sergilediği böyle bir ortamda insanlık onurunun nasıl korunması gerektiğini anlatılanlar çerçevesinde öğrenirken bir ilginç manzarayla karşılaşırız. Emmi'ye sorar biri, suçunuz nedir diye. Emmi, siyasiyim diye yanıt verir. Bu kez yeni bir soru tazelenir. Siyasi ne demek? Emmi'nin yanıtı ilginçtir. Hükümeti, devleti yıkıp hükümet ben olacaktım dedim. Sonra haber aldılar, buraya hapis ettiler. Emmi Kafkasya'daki savaşları, göçmenlerin göç yollarında görüp yaşadıklarını ele aldığı 3 adlı kitabından sonra gezi ve gözlemlerini dile getirdiği kalemim kaydıyla buluşuruz. Emmi dedesinin ülkesi Kafkasya'da yaşayan halklarla görüşerek onların yaşadıklarını ayrıntılı biçimde kalemim kaydı da dile getirir. Son yapıtı Tıkı'da yine tanıdığı insanlar, onların öyküleri vardır. Emmi büyük bir gözlem gücüyle ve son derece yalın bir dille anlattığı insanı, bu insanla var olan toplumsal yapıyı okurunun bilincine bir güzel yerleştiriyor. Konudan çıkarılacak insanlık dersini ayrıntılı biçimde bilincimize yerleştiriyor. Emmi'yi kırsal alandan getirdiği kimliğine çağdaş insanın uygarlık donanımı bir güzel yerleşmiş, büyük bir yurtsever olarak tanıyorum. Yaşamı bütünüyle bir onur abidesi olan sevgili Emmi'ye selam olsun. Emmi, A. Kadir Paksoy. Bir Türk'le bir Kürt tartışıyorlarmış. Türk diyormuş ki peygamber Türk'tür. Kürt diyormuş ki peygamber Kürt'tür. Oradan geçen bir Çerkez'i çağırmışlar, sen bilirsin demişler. Söyle bakalım, peygamber Türk mü Kürt mü? Çerkez ikisini de alaylı bir gülümsemeyle şöyle bir süzdükten sonra kendinden emin, vallahi demiş, peygamber Türk mü Kürt mü bilmem ama bildiğim bir şey var ki Allah kesinlikle Çerkez'dir. Bu fıkrayı Emmi'den dinledim. Alt kimlik, üst kimlik tartışmalarıyla oturup kalktığımız şu günlerde herkese anlatılması gereken bir fıkra. İnsan olmanın önemini etnik ulusçuluğu tiye alarak bu fıkradan daha iyi başka ne anlatabilir? Nerede kimlik konusu açılsa ben de bu fıkrayı anlatıyorum. O sert tartışmalar birdenbire yumuşuyor. Topluca kopan bir kahkahanın ardından gergin yüzlerde bir gülümseme yayılıyor. İşte öğretmenlik de burada ortaya çıkıyor. Verilmesi gereken iletiyi kimseyi suçlamadan, yargılamadan, kırmadan, incitmeden kısa yoldan vermekte. Emmi tanıdığım eğitimciler içinde bunu en iyi yapanlardan biri. Onun bu başarısının sırrı nereden geliyor? En başta elbette ki köy enstitülüğünden. Buradan kendime pay çıkararak diyebilirim ki, yaşamımdaki en güzel rastlantılardan biri, belki de en önemlisi, köy enstitüsü çıkışlı eğitimci, yazar, ozanları tanımak olmuştur. Onlardan çok şey öğrendim. Bencileyin ozanlığımda, yazarlığımda onların katkısı büyüktür. Bu bağlamda kendimi çok talihli sayıyor, bizden sonraki kuşaklara köy enstitülüleri tanımayacakları için üzülüyorum. Emmi'nin bize öğrettiklerinden biri de bir yaratma eylemi olarak yazmanın yaşının olmadığı, olmayacağıdır. Herkesin ununu eleyip eleğini duvara asma gereği duyduğu bir yaşta o kaleme sarıldı ve birbiri ardına öykü kitaplarını, romanlarını okumamız için önümüze koydu. Nereden nereye? Sokakta sözleşmiştik. Tıkı, üç atlı. Bilindiği gibi en iyi eğitim yolu örnek olmaktır. O bu yönüyle de bize örnek oldu ve güç verdi. Yani emmiliğini kanıtladı. Emmi'yi bilmeyenler kısa yoldan tanıtmak gerekirse diyebilirim ki o şiir yazmayan bir ozandır. Özü sözü bir. Bir ozan elbette düz yazıyla değil ancak şiirle anlatılabilir. Emmi'nin dediğine göre ben 10 yıl önce böyle bir işe girişmiş bir şiir yazmışım. Ama beğenmediğim için yayımlatmamışım. Beğenmediğimden değil de emmiye layık bir şiir olarak görmediğim, bu konuda kendimi inandıramadığım için yayımlatmamışımdır elbet. Dün TİHAK'ın, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, düzenlediği İnsan Hakları Günü etkinliğinde, 10 Aralık 2005, emmi bunu bana anımsattı. Dediğine göre bu şiiri birçok kişiye okutmuş ve okuttuğu kişiler şiiri beğenmiş. Ben de dedim ki sen de beğendiysen yayımlansın. Çünkü şiir artık benim olmaktan çıkmış, emminin ve dostlarının olmuş. Emminin de bize ait olduğu, emmimiz olduğu gibi. Bu yazıyı sözü edilen şiiri görmeden yazıyorum. Çünkü görürsem yine emmiye layık görmem. Üzerinde yeniden çalışmaya başlarım ve bir 10 yıl daha geçer. Emminin emmiliğini selamlayarak bitirelim yazımızı. Bildiğiniz gibi Karaca olan bir şiirinde, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim?" diye yakınır. Emmi ise tam tersine bu sıfattan onur duydu, ad olarak benimsedi. Biz de Ankara'daki devrimci, eğitimci, yazar, ozanlar ona öz amcamız gibi emmi dedik. Kan bağı, hemşerilik ve benzeri olmadan bir yaşam ustasına emmi diyebilenlere ne mutlu, ne mutlu bana. Aile dostum Musa Uysal, emmi, Mehmet Sazak. Ben emminin öğretmen örgütlerindeki çalışmalarından, Komünist Partisi programını yayınlama teşebbüsünden ötürü 8 yıl hapse mahkumiyetinden söz etmeyeceğim. Bu konularda sadece bir haberle yetineceğim. Musa Uysal gözaltına alındı. TÖBDER Bülteni Yazı İşleri Müdürü ve Genel Merkez İlköğretim Sekreteri arkadaşımız Musa Uysal, 4 Ağustos 1972 günü gece yarısı evinden alınarak gözaltında tutulmak üzere götürülmüştür. Nedeni henüz anlaşılamayan bu gözaltına alınmanın üzüntüsü içindeyiz. Adaletin kısa zamanda gerçekleşerek arkadaşımızın aramıza katılacağını umuyoruz. Musa Uysal'ın gözaltına alınması nedeniyle bültenimizin hazırlanması gecikmiştir. Bültenimizin yazı işleri müdürü olarak arkadaşımız Genel Başkan Yardımcısı Nural Güran atanmıştır. TÖBDER, Yıl 1, Sayı 32, 29-8-1972. Emmi ile tanışmamız TÖBDER'in Kastamonu çevresinde örgütlenmesi sırasında olmuştur. Aynı yıllarda kızı Necla'nın da Kastamonu köylerinde görevli olması ilişkilerimizi biraz daha sıklaştırmış, aile boyuna taşımıştır. Ailemizi emmi ailesine bağlayan en büyük ve hiç unutulamayacak neden, eşimin hastalığı sırasında ailelerinin bize karşı gösterdikleri sonsuz özveri ve kadirşinaslıktır. Mart 1975'te eşimle emmilere geldik. Eşimde meme kanseri şüphesi vardı. Ertesi sabah birlikte numunede Sayın Doktor Yavuz Erkoçak'a gittik. Bizi genel cerrahiye gönderdi. Yapılan muayenede acil ameliyat dediler ve gereğini yaptılar. İyileştikten sonra yapılan yaklaşık bir aylık ışın tedavisi sırasında eşim emmi ailesine konuk oldu. Aileye külfetimiz bu kadarla kalsa iyi. Ben 1978 Kasım'ında İnebolu yolunda trafik kazası geçirdim. Bindiğim otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Birisi çok olmak üzere iki bacağım kırıldı. Hacettepe Hastanesi'ne geldik. Bakım iyiydi ama yatağa tümüyle bağlı olduğum için özel yardıma gereksinimim vardı. Bu nedenle eşim gene uzun süre emmilerde kaldı. Bu vesileyle o zor günlerimde her gün öğle saatlerinde hastaneye uğrayarak bana yardımcı olan Osman Pehlivan ve Yavuz Çelikoğlu'na özellikle teşekkür ediyorum. Hastanede yattığım sıralarda ilginç şeyler de olmadı değil. Yattığımın ertesi günü Ayşe yengemle emmi ziyaretime geldiler. Geçmiş olsundan sonra, "Bizim enişte Arif de dün akşam İnebolu yolunda kaza geçirmiş. Dış kapı hastanesinden onu ziyaretten geliyoruz," dediler. Nerede olmuş, nasıl olmuş derken anlaşıldı ki ailenin bir akrabasıyla bir dostu aynı kazada yaralanmışlar. Hastanede bir seri ameliyat ve epeyce yattıktan sonra az çok yürümeye başladım. Ama doktorlar sonucu beğenmediler. Seni tekrar yatıracağız, bacağı kırıp düzelteceğiz dediler. Aylardan Haziran'dı, yatırdılar. Ameliyat için acele etmiyorlardı. Acil olanlara öncelik tanınıyordu. Biraz yürüyebildiğim için rahatım iyiydi. Emmi işte bu sıralar daha çok ziyarete gelmeye başladı. Bir gün kapıdan göründü, elinde bir poşet, içinde yarım kiloluk meyve suyu şişesiyle geldi. Kulağıma fısıldadı, bu meyve suyunun adresi başka dedi. Ziyaretçiler gittiler, oda arkadaşım Bolulu bir genç vardı. Arkadaşa bardağını al, hadi balkona gel dedim. Vodkalı meyve suyunu afiyetle içtik. Genç arkadaş, abey amcaya söyle biraz daha sık gelse dedi. Emmi sağ olsun kendisini özletmedi, sık sık ziyaretini sürdürdü. Günü geldi, yeniden ameliyat oldum. Dikişleri 15 gün sonra alalım dediler. Beklemedim. 10. gün emmi geldi, beni Esenboğa'ya götürdü, uçakla İstanbul'a yolcu etti. 1983'te emmi ile Antalya'da buluştuk. 8 yıllık mahkumiyet nedeniyle kaçtığı günlerdi. Her sabah saat 7'de Karaoğlanoğlu Parkı'nın aşağısındaki kayalıklardan denize çivileme yapardık. 1992'de Ayvalık Şeytan Sofrası'ndan doğal sit alanlarını seyrettik. Zaman zaman İstanbul'da hasret giderdik. Ankara'da birkaç tane yakın akrabam var. Ama ben her Ankara'ya gidişimde öncelikle emmiye giderim. Mayıs 2005'teki son ziyaretimde anılarını videoya kaydetme fırsatı verdiler. Benim için büyük bir mutluluktu. Ayşe yengemiz ve emmi zor günlerimizde beni ve eşimi bir kardeş gibi, çocukları Necla, Erol, Meral ve Leyla'lar da bizleri birer anne baba gibi bağırlarına basmışlardır. Hepsine minnet borçluyum. Saygı ve sevgilerimi sunuyor, sağlık ve mutluluk içinde uzun ömürler diliyorum. Emmi'den kalan izler. Hasan Nedim Şah Hüseyinoğlu. Musa Uysal'la tanışmam TÖS'ün kuruluşuyla başlar. 1965. Musa Uysal Çorum'da, ben Malatya'da öğretmendik. TÖS'ün her kademesinde sorumluluk üstlenmiştik. Ankara'da yapılan demokratik etkinliklerde birlikteliğimiz TÖBDER ve EYİTDER örgütlenmesinde de sürdü. Yıllar geçiyor, yaş ilerliyordu. Bir ömür boyu demokrasi, laiklik, ülkenin bağımsızlığı, bilimsel eğitim, demokratik örgütlenme, insan hak ve özgürlüklerinden yana uğraş vermenin bedeli ağır olur. Musa Uysal bu bedeli ağır ödedi, sürüldü, açığa alındı, işkence gördü ve yıllarca zindanlarda tutsak edildi. Beli kamburlaştı, saçları aklandı ama eğilmedi, teslim olmadı. Dimdik duruşuyla, düşünsel kararlarıyla simgeleşti, örnek oldu. Musa Uysal öğrencileriyle, çevresiyle, demokrasi güçleriyle, emekçilerle iç içe kaynaştı. Ak saçlarıyla, deneyimiyle, kararlı direnci ve uğraşlarıyla halkın kalbinde Musa Emmi olarak yerleşti. Musa Emmi denilince duracaksınız, düşüneceksiniz. Musa Emmi'nin yaşı 4x20'ye yaklaştı. Bu yaş evde oturmanın, torunlarına bakmanın yaşıdır. Oysa Musa Emmi ülkenin bağımsızlığından, demokrasi ve laiklikten, bilimsel eğitim ve demokratik örgütlenmeden yana yapılan etkinliklerin ve uğraşların önünde yer almaktadır. Emmi'yi yazıyla tanıtmak oldukça zordur. En iyisi yapıtlarını, Nereden Nereye, Kalemim Kaydı, Bir Aydınlık Ağacı, Hamdi Konur, Tıkı ve benzerlerini okumak. TÖS'ün TÖBDER'in uğraşlarını, demokratik mücadelesini incelemektir. Evet, her demokratik eylemde Emmi'nin katkısı vardır, bedelini ödemiştir. Musa Emmi, emekçilerin demokrasi güçlerinin, yoksulların sevimli emmisidir. Ama demokrasi karşıtlarının korkulu Musa Emmi'si olarak resmi kayıtlara geçmiştir. Bu kayıtları onur belgesi olarak gelecek kuşaklara bırakıyor. Musa Emmi halen uslanmamıştır. Demokrasi, laiklik ve bilimsel eğitim diyor. İşkence, baskı ve yasak insanlık suçudur diyor. Sömürgeye, hortumlamaya, rüşvete, çete ve mafyaya son diyor. Kurulu düzeni, emekçiden yana değişimi için uğraş veriyor. Bu uğraşlar egemen güçlerin düzenine terstir. Musa Emmi'yi kurulu düzene ihbar ediyorum. Bunu susturun. Susturabilirseniz. 24. ayrımın sonu. Sayfa 321.